Hatıraların Dünyası. Efendim, Hatıraların Dünyası'ndan programından herkese merhaba. Programımıza daha önce dinlememiş olanlar için nasıl bir program yapıyoruz? Kısaca biraz bahsedelim başlamadan. 2017 ile beraber her hafta tarihimizden, edebiyatımızdan önemli bir ismi konu alıyoruz ve merak ettiğimiz tüm yönleriyle Profesör Doktor Ali Birinci hocamıza soruyoruz. Program yapımcımız Ebru Özmen, ben sunucunuz Tuğba Yıldırım ve daimi konuğumuz Sayın Ali Birinci ile başlıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız bu hafta?
Sağ olun. Biraz soğuk Ankara ama iyiyiz.
Evet, kış şartları Ankara'da birazcık zor geçiyor. Bu hafta önemli bir ismi konuşacağız yine sizinle birlikte. İslam halifesi diyeceğim ve Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı 2. Abdülhamit Han'ı konuşacağız. Önemli diyorum çünkü hakkında hala farklı yorumlar ve değişik fikirler var. Ve tabii ki fazlasıyla iz bırakmış bir yaşam her yönden. Bu kadar kısa sürede belki tüm detaylarını konuşamayacağız, mümkün olmayacak. Fakat biz bugün hangi yönleri dinleyeceğiz sizden, nasıl başlamak istersiniz?
Efendim biz bugünkü konuşmamızda Abdülhamit'in hatıratı olarak hala basılan, okunan, çok alaka gören bir metin hakkında konuşacağız. Bunun vesilesi de şu, Abdülhamit'in ölüm tarihi 10 Şubat 1918'dir. Tam 76 yaşında bu tarihte hayata veda etmiştir. Bu vesileyle hem kendisini anmak istiyoruz hem de hatıratı meselesini, hala tartışılan hatıratı meselesini okuyucularımıza arz etmek istiyoruz. Malumunuz 10 Şubat 1918'de Sultan Abdülhamit hayata veda ettikten sonra yine bu senenin sonunda yani 30 Ekim 1918'de de Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan çok kötü bir şekilde hırpalanarak ve hiç şüphesiz cephelerdeki küçük veya belli cephelerdeki büyük zaferlerden sonra esas itibariyle mağlup sayılarak çıkmıştı. Bu savaşın bütün sıkıntıları da İttihat Terakki'nin hiç şüphesiz mesuliyet defterine yazılmıştı. Bu tarihte yani 30 Ekim 1918'den birkaç ay sonra İstanbul'da çıkan Utarit isimli bir dergide Hatıratı Abdülhamid-i Sani isimli bir metin tefrika edilmeye başlandı. Her gün birkaç sayfa bu metin dergide neşrediliyordu. Dergi adeta kapışılmaktaydı ve çok yüksek fiyatlarla, yani üzerindeki fiyatın 3-5 misline İstanbul'da satılmaktaydı dergi, Utarit dergisi. Utarit dergisi bu neşriyatını 19. sayıda kesti. Fakat bir müddet sonra yani 1922 senesinde bu hatırat İlk defa yine Hatıratı Abdülhamit Sani ismiyle İstanbul'da basıldı. Bu da büyük bir alaka gördü. Hatırat basıldığından itibaren hem tarihçiliğimizde tartışıldı, günlük hayatımızda yani basın hayatında tartışıldı. Bugün de tartışılmaya devam ediyor. Biz bunun için bu hatıratı bugün seçtik. Okuyucularımıza bu hatırat vesilesiyle aynı zamanda hatırat nasıl okunur, hatıralar okunurken veya seçilirken önce nasıl seçilir, hatırat okuyucusunun dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir, onları da arz etmeye çalışacağız.
Dinlemek isteriz. Bu hatırat meselesi nedir hocam? Yani bu ilk ve hatıraların daha sonraki neşirleri hakkında neler söylersiniz?
Efendim bu hatırat aslında 1946'ya kadar çok büyük bir alaka görmedi. Yani 1922'de basılmıştı. Dolayısıyla 24 sene bu hatırat herhangi bir dergide veya gazetede tefrika edilmedi. Aynı zamanda kitapçık halinde basılmadı. Fakat 1946'da bir şey oldu. 46'da Bursa'da ilk defa bu hatırat genç gazetecilerden, o zaman için genç gazetecilerden İsmet Bozdağ tarafından 2. Abdülhamit'in Hatıra Defteri ismiyle 69 sayfa basıldı. Kendi ifadesine göre de İsmet Bozdağ'ın kitapçı dükkanının kapanması üzerine bu kitap kağıt hurdacısına satıldı ve kitabın çok büyük bir kısmı bu şekilde yok oldu. 1946'da basılan bu 69 sayfalık kitap bu bakımdan çok az bulunur. Çok az bulunduğu için de kitap meraklılarının alakayla takip ettiği ve satın almak veya edinmek istediği kitaplar arasında yer almıştır. Bir kere Taşla'da, yani Bursa'da basılması, hurdacıya satılması, kitabın çok az bulunması herhangi bir kitap için bir hususiyet kabul edilir kitap meraklıları tarafından. Hatıratın tarihinde veya tarihçesinde diyelim, ikinci perde 1960'da açılmıştır. 1960 senesinde o zamanki gazetecilerden ve aynı zamanda Anadolu İhtilali isimli kitabın, ki kıymetli bir kitaptır, yazarı tarihçi Sabahattin Selek tarafından eski yazı metin aynen verilmiş. Bunun başına da uzunca bir Abdülhamit biyografisi eklenmiştir. Ve bu metne hiçbir müdahalede bulunulmamıştır. O bakımdan bu metin de hatıratın güvenilir baskılarından biridir. Daha sonra Türkiye'de Abdülhamit tabi tartışılmaya devam ettiği için ve günümüzde de en çok tartışılan isimlerden olduğu için 1964'te üçüncü kere, bu defa Osman Yüksel Ser'den geçti merhumun yayınları arasında 48 sayfalık bir küçük kitapçık olarak herhangi bir ilavede bulunulmaksızın bir kere daha basılmıştır. Hatıratın tarihinde asıl tartışma 1974 senesinde çıkmıştır. 1974 senesinde yine Hatırat'ın Latin harfli ilk yayıncısı İsmet Bozdağ önce bu hatıratı Tercüman Gazetesi'nde tefrika etmiştir. Tercüman Gazetesi'nde tefrika ederken bu hatıratın başına uzun bir hatıratı bulma macerası eklemiştir. Leipzig'e gitmiştir kendisi. Bu hatıratı bulmak için Leipzig'te hatıratın emanet edildiği Herr Kolze'yi kendi ifadesiyle bulmuştur. Bu arada her nedense Herr Kolze bir takma isimdir. Yine 1974 senesinde onu tehlikelerden korumak için bu yola başvurmuştur. Herr Kolze ile uzun bir sohbetten sonra meseleyi Abdülhamit'in hatıra defteri meselesine getirir. Herr Kolze 78 yaşındadır. Piposunu ağzından çeker. Hayretle yüzüne bakar. İyice işkillenir. Alt dudağı titreyerek ve korkuyla ne istediğini sorar. Abdülhamit'in hatıra defterini cevabını verir. Ve kendisinin kim olduğunu soran Herr Kolze'ye de araştırmacı yakın tarih yazarı olarak kendisini tanıtır. Bu hatırat defterinin bulunma hikayesi gerçekten de çok cazip bir hikayedir. Fakat bu cazibe içerisinde, bu dikkate değer hikaye içerisinde bir şey yoktur. O da gerçek yoktur. Yani bu tam manasıyla bizim tarihimizde uydurulmuş bir kitap keşfetme hikayesidir. Hikayenin gerisi de şöyle: uzun bir sohbetten sonra Herr Kolze kendisine itimat edince babasından kalan dört yanından hala rengi solmamış bir mavi kurdela ile bağlı defteri Bozdağ'a uzatır. Buyurun aradığınız emanetlerdir der. İsmet Bozdağ borcumuz diye sorar. Kolize'de borcunuz mu? Evet borcunuz, namuslu olmak cevabını verir. Her Kolize'nin eline sarılıp öper. Kendi ifadesine göre. Ve bu insanlık tablosu karşısında bir çocuk gibi ağlamaktan kendini alamaz. Ve birer konyak daha içerler.
Peki hocam, dinleyicilerimizin de muhakkak aklına gelmiştir bu soru. Abdülhamit'in hatıratının bugünün tarih kaynağı bakımından değeri nedir?
Şimdi bu hatıratın bulunması hikayesi bu şekilde gazetede anlatıldıktan sonra Tercüman Gazetesi 1974'te adeta bir patlama yaşar ve herkes sabahleyin Abdülhamit'in hatıralarını okumak için gazeteyi kapışır. Ocak 1975'te de ilk defa kitap halinde bu kitap basılır. Defalarca ve binlerce satılır.
Biraz magazin gibi mi? Doğru mu algılıyorum?
Evet. Defalarca basılır, binlerce satılır. Bundan sonra hatıratın tartışılması daha da bir hızlanır. Bir kere hatıratın gerçek olup olmadığını tartışanlar arasında çeşitli isimler var. Bunlardan birisi tarihçi Alaaddin Yalçınkaya'dır. O olmadığını söyler. Bir diğeri Yavuz Selim Karakışla'dır. Engin Deniz Akarlı sezgilerine dayanarak bunun bir tarih metni olamayacağını, Abdülhamit'in kaleminden çıkmayacağını söyler. Fakat bu meselede asıl yanlışı maalesef Kemal Karpat hocamız yapar. Kemal Karpat bunun tarihçiler için bir kaynak olduğunu ve doğru bir hatırat olduğunu, yani gerçek bir hatırat olduğunu söyleyerek, hatta yazarak İslam'ın Siyasallaşması isimli kitabında İsmet Bozdağ'a tam destek veren bir kişi olur. Şimdi hatıratın tarih bakımından önemine işaret etmek için önce metnin ne kadar gerçek olduğunu, kimin elinden çıktığını tespit etmek gerekir. Buna tarihte iç ve dış tenkit denir.
Evet.
Metin nereden geliyor? Doğru bir yerden mi geliyor? İçindeki bilgiler sağlam mı? Bu arada bir şey daha sorulur. Bu hatıratı yazan veya tarihte herhangi bir metni yazan adam, bu yazdığı hadiselerin şahidi midir? Bu hadiselerin seyircisi midir? Hadiseleri uzaktan mı duymuştur? Yoksa yaşamış mıdır? Hatırat okuyucusu bu suallere cevap aramazsa, vermezse, hatıratı okuması gerektiği gibi usulünce okumuyor demektir. Aslında her metin, tarih metni olsun, tarih dışı metinler olsun, bir roman gibi okunabilir, vakit geçirmek için okunabilir. Bunda bir beis yok, bir zarar yok. Ama bilhassa tarihi öğrenmek için okuyorsa, tarihi araştırmak ve yazmak için okuyorsa, bu söylediğimiz hususları yerine getirmek ve metni değerlendirmek zorundadır.
Biraz daha derinlikli incelemeye gerek
var. Şüphesiz. Her şeyden önce de bu metni yazanın kim olduğunu, nasıl vasıfta bir insan olduğunu, nasıl ehliyette bir insan olduğunu bulmak zorundadır. Hatırat basıldığı andan itibaren, yani bilhassa 1960'tan itibaren tartışmalara yol açmıştır. Tartışmalardan katılanlardan birisi de Metin Hülagü'dür, tarihçilerden. Fakat işin doğrusu şu, bu hatırat hakkında bir kere her şeyden önce İbn-i Lemi'nin Son Sadrazamlar kitabında, yani 1940'ta basılan ilk baskıdan itibaren bu hatıratın Abdülhamit merhumun kaleminden çıkmadığına dair bilgiler var. Çeşitli yerlerde. Bunlardan birincisi İbn-i Lemin Mahmut Kemal İnal merhumundur. Mahmut Kemal İnal merhum bu hatıratın Süleyman Nazif tarafından sırf iddiaçılardan biraz da intikam almak için, çünkü hakikaten 1918'den sonra müthiş bir adeta öfke patlaması iddiaçılara karşı ortaya çıkmıştır. Çünkü İttihat ve Terakki devletin kaderine 1908'de hakim olmuşlardır. 1908'de 18 arasında tam 10 senede, yani daha da tarihlendirebiliriz. 24 Temmuz 1918'den itibaren derece derece devletin kaderine İttihat Terakki hakim olmuştur. Ama 30 Ekim 1918'de bu kader artık tamamen kötü bir şekilde tecelli etmiştir. Ve bu 10 senenin sorumluluğu hiç şüphesiz tabiatıyla İttihat ve Terakki'ye biçilecektir. 1918'den sonra İttihat Terakki aleyhinde inanılmaz sert yayınlar ortaya çıktı. Bunların mesela sembollerinden birisi de Refik Halit Karay'ın Efendiler Nereye isimli kaçan iddiaçların arkasından yazdığı müthiş bir yazıdır. Hı hı. Süleyman Nazif 1919'da Utarit dergisinde İttihat Terakki'den intikam almak için Abdülhamit'in ağzıyla bu hatıratı kaleme almıştır. Nitekim bu hatıratın dikkat edilmeyen bazı hususiyetleri vardır. Ben hatırat hakkındaki yazımda bunlara işaret ettim uzun uzun. Bir kere bu hatırat çok üsluplu, çok güzel bir Türkçe ile kaleme alınmıştır. Eski yazı metninden bahsediyorum. Yani Süleyman Nazif'in kaleminden çıkmış metninden bahsediyorum. Bu bakımdan hatırat sadece üslup bakımından bile incelendiğinde bir sultan kaleminden çıkmayacak kadar edebi bir metindir. Bir başka hususiyeti daha var. Hatıratta bazı bilgiler bir sultanın bilemeyeceği metinlerdir.
Peki hocam, tüm bu başından beri konuştuğumuz bilgilerin ışığında burada hatırat okuyucusuna düşen nedir? Nasıl bakması gerekir okuduklarına?
Efendim, o da şudur. Bir kere hatırat okuyucusu ve kitap okuyucusu daha geniş bir çerçevede bir kitap okumaya niyetlendiği zaman, eline kitapçıda bir kitap aldığı zaman ilk vazifesi şudur. Kitabın üzerindeki imzayı tanımak zorundadır. Yazar hakkında asgari bilgiye sahip olmak zorundadır. Varsa ansiklopedilerden, yoksa çeşitli diğer günlük iletişim vasıtalarından, internetten vesaire. Bu isim kimdir? Marifeti nedir? Mesleği nedir? Bunları araştırmadan bir kitabı almak, hele hele arkadaşlarım okudular, çok iyiymiş, güzelmiş falan gibi gerekçelerle almak bir okuyucuya yakışmaz. Okuyucunun ilk tanıması gereken şey imzadır. Bu bakımdan da hatıraları yazanlar hangi meslekten olursa olsun asgari ölçüde tanınmak zorundadır. Siz okuyabilirsiniz. Bir iş adamının hatıratını da okursunuz. Eğer iş dünyasını merak ediyorsanız, bir doktorun hatıralarını da okuyabilirsiniz. Tıp dünyasını merak ediyorsanız. Nitekim son zamanlarda tıp dünyasının mensupları da çok kıymetli hatıralar yazmaya başlamışlardır. Ve bunlar da toplumun bir kesimini, bir adeta bir mozaiğini anlama bakımından, öğrenme bakımından mühimdir. Çünkü hiç şüphesiz sosyolojik basit bir gerçektir. Toplum bir bütündür. Ben sadece tarihçiler dünyasını tanıyacağım demek de bir aydın kişi için çok doğru değildir. Toplumun bütünü parçasından önce gelir. O bakımdan hatıraları, farklı hatıraları okumak lazım. Sosyal gerçeğin farklı yönlerini anlatan hatıraları okumak lazım. Ama ilk iş olarak da hatıra yazanı dinlemek lazım. Bir iş adamının hatıratı bir tarihçinin hatıratından daha az önemli değil ki. O da çok önemli. Mutlaka. Sosyal hayatın başka bir tarafı. Hatıraları okumaya niyetlendiğiniz zaman ikinci bir adım var. Bu hatırat yazanın kaleminden çıkmış orijinal bir hatırat mıdır? Son zamanlarda çok yapıldığı gibi hatırat özetlenmiş midir? Dili değiştirilmiş midir? Hatırata maalesef eklemeler yapılmış mıdır? Maalesef diyorum. Çünkü Abdülhamit'in hatıralarından örnek verecek olursak yine, Abdülhamit'in hatıralarına sonradan işte bu defter gerekçe gösterilerek yapılmış ekler vardır. Eski harflerle yazdırılmıştır bunlar. Ve bu ekler asla orijinal metin, yani Süleyman Nazif'in kaleminden çıkmış metin de değildir. günümüzün lügatçesiyle yazılmıştır. Mesela Beylerbeyi Sarayı 17 Mart 1333 tarihli sayfasında hatıratın, bakın çok enteresan kelimeler var. Ülke var. Ülke kelimesi o zaman kullanılmıyor ki. Bazı kelimesi var. Mesela bu sırrı 40 yıl içimde sakladım. Bu cümle tamamen günümüz Türkçesinin cümlesidir. Hı hı. Yani 10 Şubat 1918'de bu dünyadan ayrılan bir insanın kuracağı cümle değildir bu. Elçiler kelimesi var. Elçi kelimesi. Yabancı kelimesi var ki bu büsbütün hem de birkaç defa kullanılmış. 22 Mart 1333 tarihli sayfada Beylerbeyi Sarayı, malum haliniz o zaman Sultan Abdülhamit Beylerbeyi Sarayı'nda mecburi ikamete tabi tutulmuştu. Orada da birkaç defa aynı sayfada yabancı kelimesi var. Yabancı kelimesi bile sadece dikkatli bir okuyucunun bu hatırattan şüphelenmesi için yeter de artar bile.
Biraz seçici olmak, dikkatli olmak gerekiyor anladığım kadarıyla.
Hiç şüphesiz. Hatıra okumak aslında sadece hatıra değil. Yani bütün kitapları okumak asgari bir ciddiyet ve bilgi ister, hı hı, ve dikkat ister. Yani tenkidi bir bakış açısı ister. O bakımdan hatıra okuyucusunun yapması gereken ilk şey yazarını tanımak, hatıratının orijinali hakkında araştırma yapmak ve hatıra yazanın bu hatırayı neden yazmış olduğunu düşünmek. Bir başka husus daha var. Hatıralarda yazılanlar kadar yazılmayanlar ve saklananlar da önemlidir. Hatta bazen daha önemlidir. Mesela buna şöyle örnek verebiliriz. Basit bir örnek verelim ama çarpıcı bir örnek diye düşünüyorum. Hı hı. İstiklal Mahkemesi azalarından Avni Doğan Bey var. Cumhuriyet'in ilk zamanlarının dikkate değer isimlerinden birisi. Avni Doğan Bey, Kurtuluş, Kuruluş ve Sonrası isimli hatıralarında, biliyor musunuz, İstiklal Harbi'ne dair tek bir paragraf yazmaz. İstiklal Harbi'ndeki vazifelerine dair ve İstiklal Mahkemesi azalığında yaptıklarına dair tek bir paragrafı yoktur.
Neden?
Çünkü onlar hoşlanmadığı sayfalar, kötü sayfalar,
anmak istemediği için
yoktur ve saklamaktadır. Bu bakımdan hatıra okumak değil ama daha geniş perspektifte kitap okumak başlı başına bir sanattır. Ve kitap okumanın ne kadar ince bir sanat olduğunu John Ruskin, Susam ve Zambaklar isimli kitabında, Susam kısmında ki iki konferanstır o, Susam kısmı kitaplar, Zambak kısmı da hanımları anlatır, Susam kısmındaki konferansında uzun uzun anlatır. Okuyucu olmak o kadar kolay bir şey değildir ve sadece okumayı bilmekle olacak iş değildir.
Biraz da okuyucunun önceden belki bilgi sahibi, fikir sahibi olmasını gerektiren bir şey o halde.
Biraz da okuyucunun yetiştirilmesi gerekir. Ya, hı-hı, kendisini yetiştirecek okuyucu.
Ya da okuyarak gelişecek.
Veya okuyarak kitap okumayı öğrenecek.
Mutlaka çok daha fazla konuşulmayı hak ediyor bu konu ve konuştuğumuz bütün bölümlerdeki isimler. Fakat bugün de süremizin sonuna geldik. Abdülhamit Han'ın hatıralarını, eserlerini ve daha çok günümüze yansımalarını konuştuk bugün program boyunca. Vakit ayırıp bizlerle değerli bilgilerini paylaştığı için Ali Hocam'a çok teşekkür ediyorum tekrar. Bizlere ulaşmak isterseniz hatıraların dünyasından @trt.net.tr adresinden soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu burası. Hatıraların Dünyasından programından veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın efendim.
Hatıraların Dünyası.